Merhabalar, ben diyetisyen Zeynep Çapay. Sağlıklı yaşam, beslenme ve motivasyonla alakalı ilginizi çekebilecek konularda oluşan Alışkanlık Olsun Podcast'ime hoş geldiniz. Bugün diyetisyen dertlerin ikinci bölümünü çekiyoruz. Yanımda yine Ezgi ve Begüm var. Hoş geldiniz kızlar.
Merhaba.
Hoş bulduk.
Geçen sefer kendi diyetisyen dertlerimizden konuşmuştuk. Şimdi Instagram'da bana direktten gelen bazı mesajları not aldım. Onlar üzerinden birazcık konuşacağız. Hazır mısınız?
Biz hazırız. Dertler bizden sorulur.
Başlayalım Zeynep.
Tamam. Birkaç tanesini işaretledim. Şöyle bir bakayım tekrar. Mesela şu çok mantıklı geldi. Diyet yapmak çok pahalı. Evdeki malzemelerle sağlıklı beslenmek mümkün değil mi diye bir soru gelmiş. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz?
Kesinlikle doğru yani.
Diyet yapmak çok pahalı. Hayır. Öyle mi yani?
Hani? Sadece artık diyet yapmak da değil. Yani hayat marketteki her şey pahalı. Yani. Hayat pahalı zaten. Bir de ekstra dediği gibi soru.
Ama yani mesela sağlıklı şeyle alakalı diyet yapıyorum şu an falan diye daha fazla malzeme ve çeşitlilik gerekiyor yani. Şurada çiğ bademin kilosu olmuş kaç lira? Yani hani diyette de bunu yemek zorunda mıyız?
Ya şöyle yani. Ama orada şöyle bir şey var açıkçası. Benim de mesela bir diyet listem var. Hı hı. Benim görüşmelerimden sonra benim en sevdiğim şey aslında markete gitmek. Orada harcadığım para aslında bana böyle fazla gibi görünüyor. Fakat ben o malzemelerle yemek yaptığımda ya da o bademi ben bir haftada bitirmiyorum. Hiç kimse o bademi bir haftada bitiremez. İşte badem ne kadar şu an hatırlamıyorum. 24 lira olsun. O civarlarda bir şey. O badem aslına bakarsanız ne kadar gidiyor? 2-3 hafta gidiyor. 2-3
hafta gidiyor. Zaten
8'er tane yediğimiz
yani
zaman 2-3 hafta gidiyor. Yani 10
tane 15 olsun hadi yani.
Ve aynı zamanda benim dışarıda yemek yememi de birazcık engelliyor oluyor. Yani benim böyle kötü şeyler istemiyor canım. O ara öğünü yaptığımda.
Aslında şey de var.
Eğer oradan bakarsak.
Diyet yapmadığını düşünsen zaten dışarıdan kötü besleniyorsun. Yani ona da her vakayda para veriyorsun.
Aynen. Diyet yaptığın zaman bir şekilde yemeğini yanına alıyorsun. Ki ben öyle yapıyorum. Ben ofisime yanında götürüyorum. Hani belki çok dışarıda sahada gezen insanların öyle bir şey söz konusu olmayabilir ama yine ara öğün yapınca bence biraz daha yemekteki harcadığım para biraz düşüyor. Hani dışarıdan yediğimiz senaryoda da dahil ama benim biraz daha evde yapıp götürme şansım var ve
ya ev olayı bu arada gerçekten kesinlikle ekonomiye
can
veriyor. Ama ev ekonomisi de can veriyor yani çünkü şöyle bir şey var. Gerçekten evde yemek yaptığımızda yani ben de hani evde yemek yaptığımda ve dışarıdan para harcamadığımızda ciddi fark ediyor bir kere. Ama burada biraz bence bu soru şeyle alakalı. Hani mesela işte kinoa aşırı pahalı şu anda. İşte. Yani kinoa bir paketi kaç liraydı ya geçen? Kilosu 50 lirayı olan bir şeyden bahsediyoruz yani. Hani 5 kişilik bir ailenin kinoa yemesi gerekli mi? Bence değil. Yani
hayır hani ama hani onun da mesela bende de aynı şey oldu. Kinoa kısırı yapacaktım. Kinoa gerçekten ne kadardı? Yani ben de hatırlayamıyorum ama
kilosu bayağı 50 lira. Şu an Migros'larda falan 50 lira.
Yarım kilosu işte hemen 25 lira falandı. Aynı şekilde yani aynı güzel kaliteli değerlere sahip kara buğday 8 liraydı. Mesela ben onu tercih ettim. Bu arada daha büyük taneli olduğu için ben daha çok haz duydum açıkçası o kısır modelinden.
Ya yani bence şöyle bir şey diyorum. Ben biraz gelenekselciyim bu arada bu konuda. Hani mesela bulgur da mı hani bulgur ya kötü bir ara şey vardı. Pirinç kötüleniyordu yani. Ondan sonra da bulgur kötülenmeye başladı. Ve yani bulgur aslında sağlıklı. Yani hani Türk mutfağının sağlıklı gıdalarından bir tanesi. Sadece gluten intoleransı olanlar için, işte buğdaya karşı hassasiyeti olanlar için, artık ben onu yiyorum, şişiyorum, gaz yapıyor diyenler için okey. Ama geleneksel Türk mutfağında bulgur diye bir şey var. Ve bu tam tahıllar yerine geçiyor. Hani bunun bir tık ötesi şey var artık. Siyez bulguru var. Hani daha böyle atalık tohumlardan yapılmış. Gerçi o da biraz pahalı ama yani hani kinoa, kara buğday bizim çok kültürümüz olan şeyler değil mesela. Kara buğday birazcık daha mesela şeyler çok kullanır. Azeriler falan çok kullanır onlarda. Greçka diye. O bölgelerde kullanılan bir şey ama bize daha yeni geldi. Ve herkesin damak tadı buna alışkın değil. Evet daha uygun fiyatlı. Ama bence evde bulgur da ben diyetlerde hani eğer ki gerçekten glutenle alakalı bir sıkıntısı yoksa yiyebilirsiniz diyorum mesela.
Bir de küçük yani fark yaratan şeyler var Zeynep. Onlar da nispeten ucuz oluyor. Hani işte bahsetmiştik bir bölüm öncesinde işte bitki çayları. İşte mesela sen ne kadar öneriyorsun bilmiyorum ama bu sirke, işte yoğurtlu, baharatlı, evet, kürdan falan. Gerekiyor. Hani bunlar küçük şeyler. Bunlar
yani mesela şöyle işte. Yo mesela sirke ya. Sirke çok yani gerçekten her gün tüketilmesi gereken bir şey. Yani hani her sabah veya bu arada sabah içmekle salata eklemek arasında bir fark yok. Ve kilo verdiren bir şey. Yani bu da doğru. Ve bununla yapılmış çalışmalar var. 4 ay boyunca normal besleniyor insanlar. Ve sadece günde 2 tatlı kaşığı sirke tüketiyor. Ve yağ oranları 1-2 kilo arasında değişebiliyor. Ve sadece sirke yüzünden. Ve sirke ucuz bir şey. Yani bu olabilir ama hani bir menüde yani kişinin gluten intoleransı var diyelim. Yani o gerçekten hani kinoa almak zorunda mı? Bence değil. Yani onun yerine işte kara buğday alabilir tahıl yerine. Bakliyat yiyebilir. İşte un olarak da işte kara buğday ununu alıp bir şey yapabilir. Tek alternatif var zaten bizim burada. Eğer ki biraz böyle kilo problemi varsa o zaman pirinç unu, mısır unu, işte patates unuyla yapılmış bazı unlar var. Onları çok önermiyorum ben zayıflama programlarında. Çocuklarda falan oluyor ama yani kara buğday iyi bir tercih.
Bir de belki soru şu manada da olabilir. Et de mesela yani pahalıya giren bir kategoride et var ama diyetisyenle o et proteinini de dengelemek açısından öyle bir şey olabilir. O kesinlikle zaten.
Aynen çok etçi bir diyetisyen olmadığım için ben çok et yazmıyorum yani diyetlerde. Hani ekonomik anlamda tabii ki bu bir etken ama hani sağlık bakımından çok fazla et önermediğim için ama gerçekten et de çok pahalı. Şu an ne kadar kilosu biliyor musunuz?
Ben çok yemeyelim.
Kırmızı et ben bilmiyorum.
Yani biz burada yemeyelim.
Hayır yanlış
hayvanları seviyorum.
Et yiyorum ama genelde dışarıda yedikçe alıp yapmadığım için etle aram çok iyi değil o konuda.
Yok bence de hani birazcık yani hani ev ekonomisini düşünmek lazım. Özellikle ailelerde düşünmek lazım. Şimdi biraz daha böyle biz daha nasıl
kendimizi düşünüyoruz sadece.
Yani çok fazla hani çoluğumuz çocuğumuz falan yok hani ekstra bir sorumluluğumuz yok o yüzden de bunu daha rahat harcayabiliyoruz ama ekonomik anlamda gerçekten sağlıklı beslenmek mesela şöyle söyleyeyim bir diyet programı alıyorsunuz diyetisyenden veya internetten Instagram'dan gördünüz içinde mesela işte veya da bir tarif görüyorum mesela bu benim çok başıma geliyor. Tarif görüyorum. Aa diyorum bilmem ne keki yapmış mesela. Güzel bir görsel de koymuş.
İçinde hindistan cevizi yiyor.
İçinde neler neler var ya.
Toplayınca. Toplayınca böyle.
Makroya git sadece o malzemelerde 150 lira verirse. Yiyeceğin sadece kurabiye. Başka yani o kurabiye için hani değer mi? Bence değmez. O yüzden de hani bazı tarifler gerçekten aşırı uçuk oluyor. Hindistan cevizi yağı, şekeri ne bileyim işte. Bilmem ne sütü işte bilmem ne şurubu falan yani bir cins cins şeyler var. Ya bunlara gerek var mı illa sağlıklı beslenme için?
Ama işte evde pişen yemeğe de yani o zaman işte mercimek çok güzel bir opsiyon bence.
Evet mercimek bakliyat.
Her evde pişebilecek bir bak yani.
Yani kuru fasulye ve bulgur mesela müthiş bir şey kombinidir. Besin ve protein kombinidir. Öyle şeylerde zayıflama programlarında herkes bunu yemekten çekiniyor ama benim programlarım mesela çok bakliyat olur bu arada. Hani eti azaltıp bakliyatı arttırırım ama porsiyon çok önemlidir orada.
Porsiyon zaten.
Yani porsiyon hani mesela iki kase kuru fasulye yiyip üzerine de pilav yiyen adam tabii ki zayıflıyoruz ama yani hani belli bir porsiyonda verildiği zaman çok rahat kilo verilebiliyor. Yani etsiz bir programla da çok rahat zayıflamak mümkün. O yüzden illa et olması gerekmiyor. Bir de şöyle bir şey de var. Hani et alamayan bir kesim gidiyor tavuğa yöneliyor. Yani tavuk da çok sağlıklı besin değil neticede.
Ben de orada mesela daha çok hindi tercih ediyorum. Yani. Çünkü hindi biraz daha az hormonlu. Ya da çok hindiye rağbet olmadığı için daha sağlıklı
de, yani geliyor. Ama, yani dediğim gibi yine de hani çok böyle İlla hayvansal ürün kullanmak gerekiyor mu? Bence gerekmiyor açıkçası öyle söyleyeyim.
Yani yumurtası var vesaire.
Yani evet hani normal standart Türk mutfağı ve geleneksel yemek ev yemeği falan yenildiğinde zaten düşünsenize evinizde sürekli sıcak zeytinyağı sebze yemeği olsa da zayıflamak çok kolay değil mi? Ya ev yemeği olsa. Yani eve geliyorsun ve yemek hazır.
Evet yani onu yaptığın zaman çok güzel oluyor zaten. Hatta işte bir arkadaşınla buluşacağın zaman da ben bir hani böyle normal 7'de buluşacağını 8'de olur mu? Çünkü o sırada eve gidip onu yiyorsun. Evet, yoksa dışarıda aklın karışıyor. Yine aklım çok karıştı şekilde böyle. Hani acaba ufak kaçamak
şey muhabbeti işte.
Ve hani gerek yokken ki evet ufak kaçamak. Siz az önce bu şeyden önce ufak bir glutensiz diyetimin ortasında İkram edilen simite hayır diyemedim de
Zeynep çok konuşmuştum. Evet o zaman hayır denmiyor işte. Halbuki yemiş olup gitsen dersin ki ben yemeğimi yedim. Aç değilim ama aç olduğun anda dayanmak zorlaşabiliyor.
Ya sonuç olarak soruya katılıyoruz ilk kısmına. Evet, kesinlikle, evet. Kesinlikle.
Pahalı, her şey çok pahalı bence. Yani hani,
ama bunu diyet yapmak...
Ama
bunun diyetle alakası...
Ya yani ananas yerine kivi tercih edebilirler bence, bilmiyorum.
Elma yesinler ya, yani çok şey değil. Hani portakal yesin.
Alternatif bol kısacası. Var, evet, bence bu yeni nesil işte o böyle güzel hazırlanmış işte avokado, kinoalı falan çok trendi olduğu için ben de artık yani onları yapıp artık sıkılıp hani ben bulgur istiyorum, mercimek yemek istiyorum, kuru fasulye falan gerekirse.
Evet ya, hani yani, anam babam usulü dediğimiz
ya. Özlüyorum çünkü yeter evet, onlar da bir yere kadar.
Onlarda. Yani hani bazen onlar trend olduğu için tabii ki yani böyle şey hani moda diye bir şey var. Aynen. Yani diyette de beslenme dediğim trendler var. Şimdi başka sorumuza geçelim. Hazır mısınız?
Hazırız.
Evet.
Şunu seçtim. Bel çevresi yağlanması ve bölgesel yağlanma.
Evet.
Bölgesel yağlanma. Hadi yani her dikizin.
Bize bölge... göre bir soru olmuş.
Benim
de. Yani soran aslında arkadaşı
mesela
teşekkür
şöyle
ediyoruz.
Bir soru geliyor. Şimdi bu böyle yazılmış evet. Bir soru ama genellikle bana şöyle soru geliyor. Göbeğimde veya işte basen bölgesini eritecek diyet var mı? Mesela. Veya göbek bölgesini eritecek diyet nedir
falan. Ya da spor hareketleri nedir? O da çok gelir yani.
Hani şey, spor hareketleri ne yaparsam. Okay.
Biraz mantıklı daha bak. Çok besinden hızlıca evet. Onu tercih ediyorlar. Bu benim de sorduğum bir soru. Ama mesela benim kendimce ona ilişkin cevabım ama bünyeden bünyeye muhakkak değişiyordur. Dediğin sirke. Gerçi o bütün total vücuttaki evet, yağ ile alakalı ama benim kendi deneyimim bu. Benim bilmiyorum bünyeme göre. Ben ara öğünlerimde kefir kullanarak gerçekten bu şeyi gelişimi izlemiştik biz ve kefirli yaptıklarımda
daha çok evet
veya yani göbek bölgesinden yağ azalması olmuş. Yani yoğurt gibi daha çok öyle söyleyebilirim ama bu bana ait.
Bu arada şöyle bir şey de var. Mesela diyelim ki ben kendi danışanlarımdan da görüyorum bunu. Yağlanmada şöyle bir sıralama var. Yani ben yağ giden bölgede. Şimdi mesela neyse, sen diyete başlıyorsun. Bu şeyde neydi ilk son giren İlk çıkar.
Tam olarak o.
Ya yani son giren ilk çıkar muhabbeti var. Mesela diyelim ki kilo aldın en sonunda göbek yaptın. Orada bacaklarında kalınlaşmıştı zaten.
Oh dedin artık dedin. Diyete başlamam
lazım. Hani, diyete başlamam lazım. En sonunda yüz kalınlaştı göbek çıkar. İlk göbekten gider. Göbek bölgen erir. Ondan sonra yavaş yavaş ya benim bacaklarım kaldı. Bacaklar ne zaman gidecek? O çünkü daha önceden bacaktan yağlanmıştın. İlk orası kalıcıydı. En son göbek yağlandı. Orası kolayca gitti. Kalıcı bölgeler daha zor gider. O yüzden de biraz bu konuyu böyle düşünmek lazım. Hani bölgesel yağlanma biz kadınların daha çok bir problemidir. Çünkü erkeklerde bölgesel yağlanma sadece göbek çevresinde yağlanma olur. Ve bunun da hormonla alakalı şeyi vardır. Yani
artırırlar.
Aynen öyle. Şöyle bir hiç erkek gördünüz mü? Mesela basenli erkek yok. Yani böyle kıvrımlı basenli falan yok. Çok yani hani şey iri vardır. Yani iridir. Her yeri birleşmiştir adamın. Yani hani böyle ne bileyim kocaman poposu yoktur mesela yani hani olan vardır ama o adam zaten iridir.
Çok nadir. Evet benim yani hani, gördüğüm oldu.
Hani bizdeki kıvrım hani, gibi yani ederek, anlatabildim mi?
O yok. Falan dediğim çok oldu ama çok nadir evet. Yani genel olarak.
Hani, arkadan bakıyorsun, düz öne bakıyorsun göbeği var. Yani evet, genelde erkekler böyle de bunun nedeni de onların salgıda hormonlar yüzünden. Erkeklik hormonları göbek ve bel çevresini yağlandırır. Kadın hormonları da alt karın ve basen bölgesini yağlandırır. O yüzden biz daha kıvrımlıyızdır. Yani yaratılışta böyleyiz. Adam hani erkekler böyle üçgen, kadınlar kum saati modeli. Ama bunun da bir etkisi var. Menopoz dönemine girince kadınlarda hormon yetersiz oluyor. Östrojen seviyesi azalınca o kesiliyor ya. O zaman ne oluyor? Direkt erkek tipi yağlanmaya geçiyor ve kadınlar göbek yapıyor. Bu da hormonal bir şey aslında.
Bir de şöyle bir şey fark ettim kendimde ve sanki böyle bir şey okumuştum. Yani mesela bir kilo aldık, belli bir kiloyu verdik geri. Ve tekrar üzerine kilo aldık maalesef.
Evet.
Aynı yerlere kilo alınmıyor galiba. Yani çünkü ben yaşla mı alakalı acaba? Çünkü mesela eskiden direkt atıyorum daha çok bacağıma gidiyorsa son zamanlar aldığım kilolar benim bel çevrem işte. O şu an bahsettiğimiz yere daha çok gitti. Yani.
Oturuyor.
Pantolonum mesela diyorum ki pantolonumda bu potluk var ama bu belim sıkışmaya başladı. Ama diyorum ben hiç belime almazdım bu kiloyu hani mesela.
Şimdi ilerleyen yaşlarda yağda lokalizasyon değişmesi oluyor bu arada. Çünkü vücut oturuyor. Yani bu benim de şey İnşallah başıma geliyor mesela. Yok mesela
yok,
şey
istemediğin yerlere de gelebilir. Hani
yok ya mesela şey durumu vardı. Ya benim şu an üniversitede 1 ve 2. sınıftaki fotoğraflarım şu anki halimden 5 kilo zayıfım. Ama mesela
o şu an daha sıkı.
Fotoğraflara bakınca orada öyle bir tontik ki yani böyle yüzüm falan kocaman ve daha iri duruyorum. Ama ben 5 kilo zayıfım. Çünkü gençmişiz yani hani, ama şu an vücut oturuyor, kemik yapısı oturuyor. Ondan sonra işte hormon sistemi oturuyor falan. Artık hani o şey 30'lu yaşlarda belli oluyor yani. O bizim sistem oturuyor ve nereden yağlanacağımız da belli oluyor. Mesela bu yaştan sonra bel çevresinden yağlanmak daha da kolaylaşıyor. Ve daha zor gidiyor. Yani hani basenlerden işte yağlanınca daha zor gidiyor. İşte onların tek bir gıda yok. Mesela şunu yersen göbeğin erir. Mesela senin o kefir muhabbeti belki en son oradan aldığın için ilk oradan gidiyor gibi tesadüf olabilir. O da olabilir,
evet.
Yani onun orada bir hani belirsizlik olabilir yani orada, ama temel anlamda şu gıda, şu basenleri yakan diyet. Yani bunlar hep böyle gazete manşetleridir. Hı-hı. Magazin dergi manşetleridir. O bir şey yok. Yani şu şurayı yakar diye bir şey yok. Yağ yakar. Evet, yağ yakan bir takım diyetler, baharatlar, çaylar vardır. Ama şu bölgeyi yakar diye bir şey yok. Yani kolum incelsin diyor mesela, değil mi? Kol incelten diyet diye bir diyet yoktur yani. Evet, hani.
Keşke olsun.
O yüzden de bu çok spesifik soru olarak düşünürsek yani. Hani buna istinaden bir besin yok. Ama buna istinaden bir egzersiz var. Totalde diyette kilo kaybı var. Ve hani zaten zayıfladığımız zaman belli bir noktadan sonra illaki incelecek. Yani o bacak öyle kalmayacak deriz mesela. O kol öyle yok. İncelki inceleyecek ama bir sıralama vardır şeklinde. Bir de yerleşik kilo muhabbeti var. Hani en zor giden odur. Hani uzun süre kaldığımız kilo daha zor gider diye. Ama bölgesel yağlanmanın bir hormonal etkisi var. İki, insülin direnci direkt bölgesel yağlanma yapar. Göbek ve bel çevresini yağlandırır. Kadınlarda bu tiroid ve polikistik överle birleşiyorsa mevzu çok kötü, zor. Gerçekten.
Kim beni kaldırıyor şu anda?
Üçü de birden var.
Üçü bir arada.
Evet. Çok komik. Zincir evet, deriz. Zor
bir şey. Polikistik over, insülin direnci ve tiroid.
Zor kilo verirsin.
Benim. Evet. Yani ona rağmen yine de ya? Evet. Evet. Yani şey ama.
Ama polikistik over azalır şeyde kilo verdikçe.
O benim irade ve direncimle bayağı hani can sıkıcı olabiliyor. Bu arada hani ben 30 yaşıma da yeni girdim. Onun etkisini de gerçekten son bir yıldır da hissediyorum.
Şey oldu mu sana da, bana olmuştu. 29'dan 30 arasında bir yaş yok sanki böyle. Bambaşka ya, evet. Bir sezon. Evet, ama evet. Bedensel olarak. Yani kafa olarak evet, zaten evet,
öyle mesela. Önceden ben diyet yaptığım zaman nasıl yaptığımın önemi yok. Yani sağlıklı, sağlıksız bir şekilde -4 verirdim. Şu anda -1.7'ye falan çok seviyorum. O da gluten ve laktozu keserek. Ki o zaten ciddi evet, manada evet, bir ödem attırdı bana. Hani ona rağmen.
Bir de yani, ödemli vücudun vardır muhtemelen. Geçen podcast'te bunu konuşmuştuk, aynen hatırladım. Öyle. Evet, o yüzden biraz zor kilo veriliyor bu vakalarda. Hı-hı. Ama hani oradaki direnci kırmaktır mevzu. İnsülin direncinin bu arada bir sonraki podcast'te onu anlatmayı düşünüyorum. İnsülin direncininle ilgili bilinmeyen şeyler diye. Hı-hı. Yeri gelmişken söyleyeyim. İnsülin direnci neden olan şeyler yüksek oranda yağ tüketimidir. Hı-hı. Karbonhidrat değildir. Yani hani orada bir yanlış anlaşılma var. Yağ ile alakalı bir durum var yani. Yüksek oranda yağ bizim karbonhidrat hassasiyetimizi arttırır. O yüzden karbonhidratı diyetten çok çıkarınca ilginç. İnsülin sistemimiz çalışmaz. Evet yani çünkü hı-hı, şekerimiz yükselmediği için insülin salgılamayız ama hücrede bir hassasiyet gelişir. Sonrasında karbonhidratı ilk yediğinde tekrar pik yapar. İnsülin direncini tekrar fırlar. Yani hani o böyle çok hani arka plana atılan bir şeydir. Ama oradaki önemli şey yağı azaltmak diyetti. Hayvansal ve doymuş yağları diyeyim daha doğrusu.
Yani buna çok dikkat edecek bir nokta o olabilir herhalde. Bel ve evet, çevresinin yağlanmasıyla aynen öyle ilgili.
Yani insülin direnci ve şey sistemler, tiroidde insülin işte
kadın. Bir de yani olanlar, öyle bir hani şey varsa ve tam olarak sağlık durumlarını bilmiyorlarsa bence kesinlikle bu üçüne baktırsınlar kesinlikle, ve kesinlikle evet, çıkar.
Yani şey, ben benim bir doktorum vardı falan.
Kapıdan girince ben kimin ne olduğunu anlıyorum diyordu. Çünkü hani bel çevresinde diğer bölgelere göre orantısal hani fark yaratacak kadar bir farklılık varsa direkt diyordu mesela sen polikistik misin diye. Evet, evet yani. O yüzden hani bilmeyen varsa hani detaylı baktırmasın. Çünkü bununla beraber hani ilave hani şey takviye ilaç aslında almak gerekiyor. Aslında burada işte
doktor ve diyetisyen işbirliği önemli.
Aynen.
Tek başına olacak bir şey değil. Çünkü bazen şöyle mutsuz olabiliyor insanlar. Az yiyor. Yani sporunu da yapıyor ama bir uzmana hiçbir gitmiyor. Ama hiçbir şey olmuyor. Yani tartıyor çıkıyor çıkıyor. Hiçbir şey değişmiyor. O zaman işte şey demek lazım. Burada bacaklık var. Ben doktora gideyim. Ne çıkacak tahlillerde bir incelesin. Sonra diyete başlayayım. Hani evet, böyle konuşmak lazım. Bunu planlamak lazım. O yüzden doğru bir şey yapıyorsun aslında. Hani doktor ve diyetisyen işbirliği önemli böyle şeylerde. Yani bel çevresi yağlanması nasıl gider? Evet, zayıflama programları yapmak gerekiyor. Ve bölgesel yağlanmayı azaltacak nitelikte egzersizler yapmak gerekiyor diye toparlayabiliriz. Bir diğer sorumuz, bir dakika.
Güzel soru.
Hangisini seçin? Siz seçin ya. Daha. Biraz da bakın şöyle bir karar veremedim.
Hemen uzun süreli açlık mı? Az az sık sık beslenme mi? Gibi.
Günümüzdeki.
Her yolu denemiş iki kişi olarak.
Sen kireyiz ki.
Sen ikisini rahat yapıyorsun.
Ben şöyle... Yani
her metabolizma başkadır bu arada, o yüzden soruyorum.
Evet, ben çünkü benimki seninki aynı olmayacak gibi geliyor.
Uzun süredeki yani o açlıkta sık sık beslenme gibi o şey hibrit bir şey diyormuşum program. Ya şöyle ben zaten
ya kendim... Ya sen böyle akşam 5'te kesince mi daha?
Ben akşam 6'dan sonra yemiyorum zaten.
Daha çok şey mi? Hayır ama özellikle mi yemiyorsun yoksa yaşam tarzı olarak?
Yaşam tarzı gibi olduğu gibi bir
yoksa
şey.
Yoksa bu hani işte aralıklı oluş dediklerinden dolayı.
6-7 arası ben yerim yani çünkü çok acıktığım için o ara. Tamam. Ondan sonra bir daha da benim için ay, yeme faslını kapanmış.
Şeyi sordu, Begüm sordu şu intermittent fasting gibi mesela aynen, saat bir 10'da yiyeyim, öğle yemeği yemeyeyim, akşam da gideyim 5'te 6'da yiyeyim, bir daha da hiçbir şey yemeyeyim. Bunu yapabiliyor musun?
Ben ikisini de yapabiliyorum. Ben daha çok beni hayatta ne mutlu ediyor olmaya çalışıyorum şu an.
Ayvalık tostunu yiyeyim. Öğlen 3'ten sonra hiçbir şey
yemedim. Pişmanlıkla yemediğim oluyor. Orada küçük bir intermittent'e çevrilebiliyor o hani. Ya ben az az sık sık ya şöyle o ofis ortamında bazen şimdi günüm mesela şey geçiyorsa sıkıcı yemeğe sarılıyorum. Az az sık sık yemeğe.
Evet.
Ama aslında
o bana... O gün onu tercih ediyor.
Bazı günler.
Ama bu arada orucun çeşitli yöntemleri vardır. Evet. Araya girdim pardon.
Yok.
Bir yani. Hani saat 8-16 muhabbeti var. Bir de işte haftanın 5 günü normal yiyip 2 gün yememe şeklinde var.
Zaten.
Yani hani
bir günde bir öğün var.
Ya da aynen o var.
Normal aşırı geliyor bana şey yani.
O bayağı
o kişi kendisini yani. Önce bilsin.
Aynen öyle. Burada biraz hani...
Hayatını, stilini bilsin. Nasıl evet. Ona uyuyor.
Yani mesela şimdi bana gelen kişilerde hani şey sorusu olmuyor. Ben herkese 2 öğün önermiyorum. Herkese az az sık sık beslenme önermiyorum. Öncelikle
baştan aşağı... Zaten onu yani.
Baştan aşağı dinliyorum yaşam tarzını. Tahlillerine bakıyorum. Ondan sonra gün içerisinde bir takım sorduğum sorular var. Şunu nasıl hissediyorsunuz, bu nasıl oluyor falan filan. Sonra ona göre bir plan çıkarılıyor. Bazı kişilere gerçekten 2 öğün diyeti verdiğimde oluyor. 3 öğün verdiğimde oluyor. 7 öğün program verdiğimde var mesela. Yani bu çok kişiye göre değişken bir şey. 2 öğün verdiğim kişi kilo veremiyordur mesela. Hani o şekilde kilo veremediğini biliyordur. O sık sık beslenmesi gerekiyordur. Ama mesela başka bir danışanım var ki 7 öğün beslenmeden kilo veremiyor. Bir tanesi atlasın. Zorlanıyor gibi bir durum oluyor. Mesela bu çok kişisel bir soru. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Popüler diyetlerin etkisinde kalmamak lazım. Yani herkes intermittent fasting yapıyor. Ben de şu kahvemin içine bir yağ pırpır yapayım. Sonra sabah içeyim. Aha. Öğlen de yemek yemeyeyim falan muhabbeti herkese işe yaramaz.
Evet, ben bir denedim. Hı, yani. En son adam kesiyordum. Yani hani gerçekten herhalde bir hafta falan da iyi denedim yani.
Bir hafta mı? Bahsettiğim de, yani.
Bahsettiğim de böyle günde bir öğün olan o hardcore ondan değil.
İki öğün olan diyorsun.
İki öğün ama ben onu 3 gibi yaptım yanlış anlayıp.
İşte ben de bir öğün aç kalıyor ama oraya sıkıştırabildiği kadar.
Hani böyle sabah ne? Akşam 5 ile sabah 9 muydu? Ya yani tam hatırlamıyorum böyle 6'ya 8, 10 kaçtı? Kaça kaç şu an bakın bu saatte. Onu, hesaplama da yapamıyorum. Saat biraz geç arkadaşlar.
Evet, evet. Geç çekiyoruz.
Yani şey kesin. Biraz böyle uzun aralık verdiğim. Ama ben onu yanlış anlayıp 2 değil 3 öğün yapmışım. Ona rağmen dayanamıyordum. İnanılmaz sinirlenmiştim. Mesela o bana göre değil.
Hmm.
Bana göre böyle ufak ufak yiyip hep tok gibi olmak... ve öğüne saldırmak daha iyi
ama
geliyor.
Ama yine de denilebilir yani.
Birkaç gün
tabii değil. Yani ama şey işte 7.30 gibi falan senin o alışkanlık olsun da dediğin gibi o noktadan sonra zaten bence keselim.
Evet,
yani.
Hocam. Ya o standart şeydir. Bu arada hani normalde bazı öneriler 5'ten sonra yemin deniyor. 7.30 muhabbet şeyle alakalı. Bu herkesin hayat tarzına uyabilecek bir şey. İsteyen 5'te bıraksın ama 7.30 hepimizin işten gelip yemek yiyebileceği ve sonra yememesi gereken bir saatte. Zaten 7.30'dan sabah 8'e kahvaltı yapmayan mesela 12 saat aç. Yani o açlık ve dinlenme çoresi çok önemli. Uzun süreli açlıklar ama akşam yemekten sabaha kadar olan uzun süreli açlıklar kilo vermeye yardımcıdır. İnsülin ilacında aşırı düzeyde aç olmak gün ortasında ve enerjisinde bazen stres yaratabildiği için direnci tetikleyebiliyor.
Tam burada bir şey soracağım. Benim çok ciddi böyle intermittent fasting yapan bir arkadaşım var. Yani yaklaşık 1,5 yıldır da yapıyor. O mesela biz onunla bunu konuşurken o bana tam tersi olduğunu, mesela ben dayanamıyorum adam keseceğim falan dedim ve hayır bir süre sonra aslında onu da dengeleyen bir şey oldu. Yani buna çok inanan,
adaptasyon var, tabii
buna ki. Çok güvenen,
hani, hayat
bunu bir hayat
çevirmiş
aslında
değil mi?
Özel yani, olarak hayat, diyet. Yani öyle bir şey yokmuş. İlk önce kilo vermek amaçlı bunu başlıyor.
Sonra ben böyle
yaşıyorum. Daha sonra kilo verince evet mesela bunu çok kolay bir kaçış yolu olarak görüyor. saat 12'de mi? Öğlen ve öğleden sonra hiçbir şey yemiyor. Öyle o şekilde kesiyor.
Bu bayağı sert.
Bayağı sert yapıyor. Ama bana dediği şey de işte ben yapamam, ben işte çok kötü oluyorum, çok sinirleniyorum dediğimde o bir süre sonra düzene giriyor. Aslında insülin için iyi bir şey olduğunu bana bir takım bilimsel makalelerle açıklamaya çalıştım.
Kötü değil, evet.
Yani evet, hani o, evet onun tam olarak şeyi nedir peki?
Yine kişiye göre değişiyor. Bu arada insülin direnci o varsa bir kişide aşırı stresliyse, yani mental olarak stresliyse ve aynı zamanda da açsa vücutta sürekli biz stres olduğumuz zamanlarda vücudumuzdaki kan şekeri yükselir. Yani nasıl böyle şeker yüksek çıkar yani öyle bir durumda. Dolayısıyla şekerin yüksek olması insülin salgısını da arttırır. Eğer kişide insülin direnci varsa ortamda insülin de olur, şeker de olur. Ve insülin o şekeri hücre içerisine sokamadığı için bu sefer şeker yağ olarak depolanır. Bazen stres de o yüzden kilo yapar. Yani insülin direncinin aşırı aç kalmamanın bir şeyi de odur. Eğer çok stresli bir yaşantısı varsa kişinin o kadar uzun süre açlık mesela ona uygun değildir.
İşi bırakayım.
Yani hani iki öğünlük biraz rahat olmak gerekiyor.
Yok, evet,
yani daha rahat ve keyifli bir hayatta bu daha rahat yapılabilecek bir şey. Evet, ama mesela bir yandan da normal hayatımızda yani ben mesela program yazarken veya program önerirken belli bir sürede kilo verdi diyelim ki 10 kilo işte neyse fazla kilo gitti. Şey sorusunu sorun. Böyle yaşar mısınız? Yani olayın sonunda şu deniyor mu? Ben böyle yaşarım diyor mu? Yani bu önemli bir şey.
O diyen arkadaşım diyor. Yani
diyebiliyorsa okey. Demek ki onu adapte olmuş ve iyi gelmiş. O zaman o işte şey oluyor. Sezonluk diyeti oluyor. Ben bu intermezimi bir deneyeyim. Bir hafta, iki hafta yapayım. İşimi biraz kilo vereyim. İşimi görsün. Ama süreklilik olması lazım burada. Ve o süreklilikle de insanın hayatına adapte olması lazım. Ki bununla alakalı bir...
Böyle soru vardı buradan. Aynen. Süreklilik sağlayamamak. Bu benim.
Yeri gelmişken bence bunu da konuşalım.
Evet, tamam,
soruyu da. Süreklilik sağlayamamak aslında tam anlamıyla mental bir şey. Yani eğer ki kafa diyette ise süreklilik sağlanmıyor. Ama yaşam tarzını, beslenme stilini oturtursan dersen ki ben böyle yaşayabiliyorum. Hani sağlıklı yaşamayı, ki Ezgi mesela sen sağlıklı yaşamayı seviyorsun. Arada böyle çiğitler bir şeyler oluyor yani. Ama hani o mevzuyu hani girince bir yerden sonra şey durumu oluyor. Sürekli kafa diyetteyse yapamazsın. Ama dersen ki ben sağlıklı yaşayacağım, bedenime hani o haksızlığı yapmayacağım, iyi besleneceğim dersen zaten hani bir yerden sonra o süreklilik sağlanıyor. Bunu şey, diyet ama kelimesini fazla kullanmamak lazım.
Fazla sıkmanın ters tepmesi. Evet yani. Böyle ben işte ben dedim ya sana hani bir diyet yaptım çok güzel gitti.
Verdin evet.
Böyle grama gramına tartarak hayatım bu kadar dikkat ettim ama çok güzel gitti. Ama oradaki o kendimi fazla sıkmaktan bu sefer ters tepti. Tam tersi böyle artık o ayvalık tostları hep ondan sonra geldi. Önceki bölümde çok çok bahsettiğimiz.
Zincirden kurtulmuş şey gibi.
İşte tamamen hani çok sağlıklı beslenen, sporu falan her şeyiyle ve tamamen orada artık vücudumdaki ben şu an sağlıklı beslenmek istemiyorum, spora gitmek istemiyorum ki yani spor beni bilirsiniz hani hiç aksatmadığı bir şeydi. Bir vücudum kendisi böyle artık yetti be hani.
Evet.
Bıktım ya.
Ya şey gibi ya, ben böyle yaşamıyordum ya. Ki hani öyle bir durum.
Bu ben değilim. Benim böyle İbrahim Tatlıses'in bir tane elinde yaşamak bu değil diye. Bak arkadaşlar yaşamak bu değil İbrahim Tatlıses. Google görseller tamam mı? İşte o bir anda izliyor. Ona değmiş.
Öyle oldu ya. Kesinlikle böyle işte oldu. Bak, toparlaması şey da çok zor
yani
oldu.
Bu ben değilim. Yaşamak bu değil. Halindeysen zaten o sana uygun değil ki.
Hangisi? Yani, ayvalık tostu kısmı.
Hayır canım. Aşırı sert değil.
Aşırı sert diyet kısmı. Tabii. Yani
o sana uygun değil. Sen orada sezonluk diyet yapmışsın.
Sezonluk yaptım. Çok şey istikrarlı gittim. Çok güzel gittim. Ama ondan sonra çok ters tepti bende. Yani
öyle olur zaten.
Sürekli sağlamak burada alışkanlık oldu zaten. Yani bir de alışkanlıklar tamam, evet. Alışkanlık yani son yani. Herhalde orada bu disipline kadar son işte kalan 3 kilon kalsın. Benim mesela 3 olsun, başkasının 6 olsun. Hani kafadaki %25'lik bir hesap diyelim. Çünkü çok yakınsın, geliyor artık daha gevşiyorsun. Süreklilik gidiyor.
Ama çok yakın olduğun için de kendini iyi hissediyorsun.
Kaçırsak da bir şey olmaz. Var. Biraz kaçamaklar aldık. Nasılsa toparlayacağız. Ödem bu ödem gider derken.
Halledelimcilik.
O sonunu getirememek. Neden o sonunu getiremiyoruz? Yani tebrikler. İstediğiniz kiloya ulaştınız. İlim sıkan diye sizden neden yok?
Sizin koruma programını alıyoruz. Kısmına hiç geçemedim.
Evet böyle bir şey var burada.
Evet korumaya gelememişler. Kulübü.
Mesela o nasıl bir şey falan
nedir yok ki?
Şöyle koruma diye bir şey yok aslında. Şimdi sen söyleyince fark ettin. Kilo verilince ve tamam artık. Hani korumaya geçtik. Bundan sonra normalde işte 10 günde bir görüşüyorsa kafada bir bundan sonra ayda bir ya da 3 ayda bir görüşeceğiz. diye bir sıklık vardı sonuçta ki hani o bir kişi kendini bir sorumlu hissetmeye devam etsin ve hatta hani görsün ne yapıyorum falan diye. Bunu yapan yok. Bak gerçekten çok böyle 3-5 kişi var.
Yapan yok demek ki
yani, sonunu yani, getiriyor. Hayır sonunu getiriyor da koruma diyetine gelmiyor. Yani korumayı kontrol hani benim korumadayım çünkü ben ayda bir geliyorum. Çok büyük
ihtimalle birazını alıyor. Ve
vermeye çalışıyor o esnada.
Evet. Ya da o kadar önemsemiyor da olabilir. Nasıl verdim deyip hani şey gibi kontrol, bir sıkıntıcı doktora gidiyoruz normalde hani bir daha gelmiyor ya kontrole. Hani.
Ama işte orada bak sürekli dediğin problemi o zaten. Nasılsa verdim diyorsun. Nasılsa verdim deyip yaymaya başlıyorsun. Bugün bunu çok güzel bir örnekle anlattım. Burada da anlatayım. Mesela diyelim ki diyet yapıyorsun ve diyetinde sabah kahvaltıda ekmek yok. Tamam mı? Hı-hı. Ondan sonra ve diyetinde şeker de yok, tatlı da yok. Diyetisyen sana pilav makarna da vermedi. Tamam mı? Bunlar böyle standart diyet bilgileri şeklinde güzel zayıfladın. Ondan sonra sen kahvaltına birer dilim ekmek eklemeye başlıyorsun. Sonra diyorsun ki ya bir dilim ekmek yiyorum artık ben kilo verdim. Şu artık o kadar da hani kilo almayalım bir dilim ekmekten diyorsun. Hı-hı. Ekmeği yemeye devam ediyorsun. Ondan sonra işte öğleden sonra kahvenin yanında bir parça çikolata yemeye başlıyorsun ama sadece bir kare yedin i̇şte düşün. Bak bir kare. Bak. Her gün bir kare yiyorsun ama bak çok da değil.
Zayıflıyor.
Ya aslında bak, çok zayıf değil. Bir haftanın sonunda belki de bir paket.
Şimdi ancak şöyle işte oluyor. Bak mesela bir her gün bir küçük kare yediğini düşün. Ondan sonra ara sırada böyle işte ne bileyim yemek yerken aa orada pilav mı varmış? Patates mi varmış? Ya bugün de şunun yanındaki patatesi yiyeyim bir şey olmaz hani diyorsun. Nasılsa dikkat ediyorum diyorsun. Patatesi de yedin. Hadi nasılsa kilo verdin. Bir günde cheat'in var diyorsun. Cheat'i de yapıyorsun. Bak bir haftanın sonu düşün. 7 dilim ekmek. 7 kare çikolata. Ondan sonra patates, pilav, makarna. Bir günde cheat günü. Yani normalde sen bunları diyet yaparken yemiyordun. Ama o bir haftayı düşünürsen 7 gün içerisinde fazladan yediklerini bir masaya koy. Dünyaları yemişsin. Sonra diyorsun ben nasıl kilo aldım?
Ha, niye sürekli?
Hala dikkat ediyorum ben aslında. Hani halbuki dikkat edilmiyor yani. Orada bir sürü arada kaçak kaçak var.
En büyük sürekliliği yani sonuna kadar bu işi %100'e kadar götürebilmeniz için en büyük trik, en büyük sır diyeceğin şey ne olurdu? Bana da söyle o çok
nasıl
önemli.
Yani?
Yani hani süreklilik mi, o disiplini bozmamak mı? Hani şu çok kritiktir dediğin şey ne mesela?
Yani sürekli. Bu totali takip etmek. Haftalık rutinlerle veya günlük rutinlerle takip etmek.
O çikolatayı aldı hiç sürme falan.
Hayır ya hiç olay değil. Mesela bazı insan bir kare yer bana yedi der. Kimisi daha yedik artık devamı gelir der. Onu bir kişi kendini bilecek. Yani orada bir. İkincisi totali düşünürken haftalık düşünmek lazım. Şimdi mesela hafta ben bu hafta kaç dilim mesela diyet yaptın zayıfladın tamam mı yine işte dikkat ediyorsun ama sonra mevzuya ekmek girmeye başladı. Daha önce ekmek yemiyordum. Burada diyetinde varsa demiyorum. Yoktu sen ekledin. Ekmek yemeye başladın. İki kere yedin haftada kabul edilebilir ama 7 gün yersen bunun büyük sana bir negatif etkisi olacak. Aynen 7 günlük resmi gör yani.
Kendini de büyük resmi
gör. Hatta her o 7 günlük resmi gördün de her fazladan yediğini masaya koymuş gibi düşün. Ya bir haftanın sonunda masada ne kadar fazlalık varsa sen o hafta yedin. Mantıklı. Normalde diyet yaparken sonunu yemiyordun. Yedin. Dolayısıyla kilo aldın. Yani normalde diyet yaparken o kadar yesen tartıya çıkınca ne oluyor? Kilo almışsın diyorsun. Evet. Korumaya geçince de alıyorsun. Zaten öbür de denge var. Burada kiloyu korumak 6 ay sürüyor. Bir kiloda sabit kalmak. Evet. 6 ay o çabayı sürdürmek gerekiyor.
Son 6 ayda aldığınız abuk sabuk kiloları da hemen verebiliriz.
Veriliyor canım. Aynen. Yani okay. Yağlanmıyorsa. Bugün işte dakikamız biraz yine ilerlemiş. Bitirelim mi burada?
Evet.
Diyorsunuz?
Bence güzel soru yani olacak. Bence kendileri benim için çok farklı.
Çok soru var ama yani çok uzuyor sonra.
Aha gelsin ya bekliyoruz. Kaçırdığımız. Evet. Ya keşke şunu sorsaydınız o ara dediğiniz.
Şunu da konuşun dediğiniz bir şey varsa lütfen bana Instagram'dan direktten mesaj atın. Ondan sonra biz burada tekrar ona not alıp konuşuruz üzerinde. Çünkü bir sürü soru var. Aralarından seçmeye çalıştık. Böyle biz buna devam edeceğiz herhalde kızlar değil mi? Ne diyorsunuz?
Valla evet. Kontrol diyetine gelemeyiz.
Evet, bir sonraki şey olabilir.
Yani hiç merak etmeyin. Çok uzman kişilerle bu podcast'i yapıyor Zeynep. Hani her yolu deneyen, istikrar sağlayan, sağlayamayan, korumaya hiç gelemeyen, o aşamayı göremeyen arkadaşlarla yapıyor. Hani çok gerçekten
empati kurabiliyorlar mı diyorsun yani?
Evet bayağı hem de.
Evet, o yüzden çok faydalı olduğunu düşünüyorum bu arada. O yüzden lütfen sorularınızı bir sorun. Bu sorular hepimizin hayatında olan şeyler. Bazen hani aklımıza gelmiyor. Aa evet bunu ben de yaşıyorum ya falan diyebiliyoruz. Bugünlük bizden bu kadar.
Evet, bu kadar.
Tekrar teşekkür ediyorum kızlar bu saatte sağ olun, buraya geldiğiniz için.
Aa, teşekkür ederiz.
Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Ben tabii yine sloganımla bitiriyorum. Sağlıklı yaşam alışkanlık olsun diyorum. Herkese sağlıklı mutlu. güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.
Bay bay.